Ayrım 4. Ne hoş zamanlardı aydın boysan. Sayfa 56. 2'nin 5'i Mercan Denizi'nde. Çocukluğumdan beri aklıma koyduğum bir hayal gerçekleşiyor. Avustralya'nın kuzeydoğusundaki 50 bin nüfuslu Cairns şehrine gidiyorum. Amacım Mercan Adaları'nı ve denizini görmek. Kıyıdaki Acacia Court Otel'de kalıyorum. Odam mükemmel. Odada her an iç içe hazır, çay kahve için ayrı ödeme yok. Kahvaltı zaten gündelik otel ücreti $55 içinde. Akşam yemeği büfesi için $15 ödeniyor. Açık büfede 50 çeşit sıcak soğuk balık, buzlar arasında tepelerle karides ile istakoz, bol et ve meyve bu fiyatın içinde. Ulaştığım gecenin sabahında Mercan Adaları ziyareti için otobüsle Port Douglas'a gidiyorum. Yağmur ormanı dedikleri bölgedeyiz, onu da yaşıyoruz. Tropik yağmurun öyle tuhaf bir yoğunluğu var ki damlalar sanki birbirine yapışmış yağıyor. Bir anda başlayan yağmur bir anda kesiliyor. Birdenbire sanki elle dokunacak gibi bir gökkuşağı gökyüzünü birbirine bağlıyor. Cairns'ten salına salına çıkan katamaran teknemiz açık denizde sanki uçuyor. Mercan denizindeki öyle kocaman bir dubaya yanaşıyoruz ki burası sanki bir ada. Oturacak gölgelikleri var. Meraklısı denize dalma teçhizatını burada kuşanıyor. Bu ada dubanın en hoş yanı bir bodrumu olması. Bu bodrumun camdan yan duvarlarından deniz içinin seyredilmesi. Denizin içi bitkileriyle, balıklarıyla, öteki canlılarıyla müthiş renkli ve hareketli bir alem. Balıklar da meraklı, onlar bizi seyrediyor, biz onları. Burun burunayız, iki tarafta birbirinden korkmuyor. Öğle yemeğini katamaran gemimizde yiyoruz. Balıkların sıcak, soğuk, zengin çeşitleri, tropiklerin meyve ve sebzeleriyle. İçi dışı her yanı kavun içi renkte bir kavun, benim için de yeni. Şaraplar öylesine çeşitli ki seçimde çabuk karar veremeyen zaman kaybediyor. Foster bira ise başka hiçbir bira yaratmaz. Öğleden sonra dipleri camlı küçük teknelerle deniz dibi seyir gezileri yapılıyor. Mercan denen minik canlıların, yoksa hayvancıkların mı desem, nasıl şeyler doğurduğu gözle görülüyor. Bu minik hayvancıkların on binlercesi, yüz binlercesi birbirine yapışık yaşıyor. Bitkilere, çiçeklere benziyorlar. Deniz suyunun oynamasına uyarak onlar da sallanıp duruyorlar. Öğreniyorum ki 15 bin yıl önce denizin 300 metre derinliklerinde yaşayan polip cinsi tek hücreli hayvancıklar Great Barrier adı verilmiş görkemli Mercan Adaları dizisini şaşırtan bir sabırla 15 bin yıldır yaratıyorlar. Pasifik'teki bu Mercan Adaları dizisinin boyu 2000 kilometre. Bu tek hücreli hayvancıklar aldıkları gıda içindeki kalkeri ayırıp yaşadıkları evcikleri inşa ediyorlar. Bir mercan ailesi mi desem, ulusu mu, yılda 5 santime kadar kalınlıkta kalker kayalığı inşa edebiliyor. Great Barrier Mercan Adaları ve Kayaları dizisi öylesine büyük ki, 2500 ada ve kayalığın toplam alanı 380 bin kilometre kare, yani Türkiye'nin yarısı kadar büyüklükte. Kayalıklar dizisi ile Anakara arasındaki denizin genişliği 15 kilometre ile 400 kilometre arasında değişiyor. Minik güzel şehir Cairns, dünyanın öbür ucunda. Bu şehirde bana tavsiye ettikleri restoranın adı Ömer Hayyam. Önce şaşırdım, sonra inandım. Duvarlar Hayyam dörtlüklerinin İngilizceleri ile dekore edilmiş. Konuklar bu dörtlükleri söyleyerek içiyorlar. Nasıl mı? Hayyam gibi. Zaten Avustralya şarabına da giren güneş aynı ya. Şarap bütün dünyada, Akdeniz'de de, Kaliforniya'da da, Avustralya'da da lezzet olarak fark edebiliyor ama şarap olarak birbirinin tıpkısı. Cairns'ten pek sevimli bir trenle 329 metre yüksekteki Atherton yaylasına çıkıyoruz. Göl kenarında kırmızı şarap içerek kanguru eti yiyoruz. Otobüsümüzün pek sevimli 130 kiloluk bir şoförü var. Ona kalkışa ne kadar zaman kaldı diye sorunca açıklıyor. İki şişe diye. Restoran yanında Avustralya'nın en eski yerlilerinden bir aborijin bumerang satıyor ve gösterisini yapıyor. Parayı basıp bir bumerang alıyorum, ertesi gün eğri bumerang sopasını atıyorum ama boşuna bekliyorum, geri gelmiyor. Otobüsle Atherton'a geçerken yolda şaşılası ağaçlar görüyoruz. Bunlar yüzlerce binlerce çiçeğin açtığı lale ağaçları. Buraların yağmur ormanlarına senede 6000, evet 6000 milimetre yağmur düşüyor, bizim yaklaşık 10 mislimiz. Sonra Yungaburra'da bir doğa harikası daha görüyoruz. Kökleri toprakta değil, açık havada olan ağaçlar. Yağmur ormanı burası. At konmuş bir ağaç olan Curtain Fig Tree'nin açık havadaki kökleri 15 metre yüksekliğinde. Son akşam yemeğini Cairns'teki otelimde yalnız yiyorum. Yanımdaki çok gürültü çıkaran kalabalık masadan sıkılıyorum. Şef garsona susmaları için bir rüşvet gönderiyorum. Bir şişe Avustralya şampanyası. Derhal iki güzel hanım gelip masalarına çağırıyorlar. Razı oluyorum. Masada doğum günü kutlanan iri mi iri bir İrlandalı var. Karısı aborijin denen bir Avustralya yerlisi, ufak tefek bir hanım. Masanın altından kocasına kızıp bacağına öyle bir tekme atıyor ki o çam yarması gibi adam danalar gibi böğürüyor. Ben masada hoş saatler geçiriyorum. Ertesi sabah uçağım çok erken. Saat 5'te hazır olarak kapıya iniyorum. O sırada saçı dağılmış dünya güzeli bir genç kız otele geliyor. Otel memuru son pilicim de döndü diyor. 2'nin 6'sı Sibirya Irkutsk. Uçağımız Moskova'daki havaalanından gece yarısı saat 1.15'te kalkıyor. Saat 13.15'te Irkutsk havaalanına ineceğiz. Uçakta 7 saat geçecek, 5'te saat farkı var. Yazarlar Birliği çağrısıyla Sibirya'ya gidiyorum. Mihmandarım Andrei Jerdev ile birlikteyim. Ara durağımız Omsk, ineceğiz. Temmuz falan ama Sibirya burası, kazak ve pardüsü giydim. Apronda duran uçağa bir otomobil geldi, beni ve Andrei'yi alıp alandaki çay ikramına götürecekler. Gelen hostes Rus kızına baktım, sırtında sadece tek bir bluz var, duru teni gözüküyor. O da bana baktı, kahkaha atmamak için dudaklarını ısırdı. Daha otomobildeyken kazağı ve pardüsüyü çıkarttım. Bir saat sonra uçuşa geçerek Altayların kuzeyinden Irkutsk'a yollanıyoruz. Sibirya'nın boyutları zaten büyük mü büyük, Fransa'yı bir dakikada geçen uzay gemisi Sibirya'yı 15 dakikada geçebiliyor. Atasözleri de buna göre. 100 ruble para değil, 100 yıllık adam da yaşlı sayılmaz. 100 kilometre de uzaklık değil. Irkutsk Havaalanı'nda Bölge Yazarlar Birliği adına sekreter Rostislav Filipov ve yerli mihmandarım olacak şair Gennady Gayda tarafından karşılanıyoruz. Herkes gömlekle geziyor. Önce kentlerini tanıtmak için hemen birkaç saatlik otomobil turu yapıyoruz. Arazi bol ya, kent yayılmış da yayılmış. Nüfusa göre Avrupa şehirlerinin 10 misli büyüklükte. Filipov Sibirya'da bu ölçülere alışkın olduklarını anlatıyor. Avrupa kökenlilerin ilk Irkutsk'a gelişleri 400 yıl kadar önce. O zamandan beri şehir Kürk ticaretinin merkezi. Filipov Irkutsk'u övüyor. Bölgemiz çok ilginçtir ve nüfusumuz Avrupa bölümümüzdeki nüfusa göre iki misli daha gençtir. Burada bize özgü bir ruh vardır. Ünlü yazar Valentin Rasputin de Irkutsklu. Filipov coşarak anlatıyor. Biz sosyalizmi de Avrupa'dan önce kurduk diyor. Bunun nasıl olduğunu da açıklıyor. Bizimle Moskova arasında 5 saat fark bulunuyor. Biz hep onlardan önce uyanırız. Kahkahayı basıyoruz. Irkutsklular bölgelerindeki iklim soğuğunun azalmasından şikayet ediyorlar. Büyük barajlar yapıldı, ortaya yeni büyük göller çıktı. Havamızdaki nem oranı artınca soğuk azaldı. Irkutsk'ta akan Angora nehrinin genişliği bizim Boğaziçi kadar var. Bizim Ankara adıyla Angora'nın benzeşmesinden neşeleniyorum. Nehir bir balık hazinesi. Benim dünyanın en lezzetli balığı bildiğim omul da burada. Alabalığın bir çeşidi olan lenka, beyaz somon, alaca, mersin, kara mersin, Angora balık çeşidi zenginlikleri. Nüfusu 600 bin olan Irkutsk'ta 10 kişiden biri üniversite öğrencisi. Kuruluşun 3 milyon ciltlik kitaplığı bulunuyor. Şehirde sürekli olarak 4 tiyatro çalışıyor. Şair Gennady Gayda durmadan şiir konusu deşiyor. Şiir dilinin normal insanlardan uzaklaşması Gennady'yi kızdırıyor. Şiir kendi dilindeki insanlara hitap ederken bile büsbütün anlaşılmaz ifadelere büründü. Bu gelişmeye razı değiliz. Biz burada şiiri tanıtma savaşına girdik. Gennady konuyu deşerek beni konuşturma tuzağı kuruyor. Şiirin çevirisinin yapılması gibi duyarlı bir konuya dönülüyor. Ben bu konudaki düşüncemi açıklıyorum. Anladım, şiirin çevirisi çok zor ama başarmak için sabır ve çırpınmak şart. Şiir sadece söz sanatı değil ki, elbet aynı zamanda öz sanatı da. Eğer şiir sadece söz sanatı olsaydı, bütün şairler ve şiirler kendi dilleri içinde hapsedilmiş olurdu. Öyle olmadı ve olmayacak. Çevirmenim Andrei İstanbul'da da yaşamış bir kişi. O bana Aydın Bey dedikçe ben de ona Andrei Bey diyorum. Gennady de bize alıştı, birbirimize bey diye hitap etmeye başladık. Gennady bir sabah geldiğinde anlatıyordu. Ben bu işten hoşlandım. Eşime ve çocuklarıma talimat verdim. Bundan sonra bana artık Gennady Bey diyecekler. Otomobille Baykal Gölü kıyılarına gidiyoruz. Baykal Gölü öyle olağanüstü ki bütün dünyadaki tatlı suyun 1/5'i bu gölde. Fransa kadar su havzası bulunuyor. 650 kilometre boyu ve 40-80 kilometre arası değişen genişliği var. Derinliği ise 1620 metre. 25 milyon yaşında olduğu söyleniyor. Kendisine su getiren 336 oğlu yani nehirler varmış da tek bir kızı yani Angora olurmuş. Yani fazla gelen suyu alan ve göl suyu yüksekliğini arttırmayıp sabit tutan kızı. Angora'nın genişliği 1-5 kilometre arasında. Baykal'da hızı saatte 150 kilometreyi aşan sarma fırtınası, koca dalgaları milyarlarca damlacığa dönüştürüp deli bulutlar gibi sisleştiriyor. Baykal ancak Ocak ayında 2 metre kalınlığında buzdan hapishanesine girince uslanıyor. Baykal Gölü'nün şaşılası özelliklerinden birisi gölde 70 bin kadar fok balığının yaşaması. Kuzey Buz Denizi canlıları fok balıklarıyla somon ailesi omul balıklarının nasıl olup da Baykal Gölü'nde olduklarını bilen yok. Tipik bir Sibirya köyüne gidiyoruz. Bizde Bolu'daki gibi kütüklerden yapılmış yığma ahşap binalar bunlar. Kış soğuğunda bu küçük evlerin buz ve kar içine gömülmelerine seviniyorlar. Çünkü böylece kar tipileri binayı üşütmüyor. Sibirya köyü ziyaretimizin en ilginç yanı köy teknik yöneticisiyle tanışmamızdı. Ben Türkleri tanır ve severim dedi. Yakup Kadri'nin zoraki diplomatını okuduğunu anımsıyor. Victor Dömin Kurtuluş Savaşımızın 20. yüzyılın önemli derslerinden biri olduğunu bilen bir Atatürk hayranı olarak bana heyecan veriyor. Kendi ülkemde seyrekleşen bir Atatürk hayranına bir Sibirya köyünde rastlamış olduğum için şaşırıyorum. Değil Sibirya'ya gidenin hatta sözünü edenin bile öğreneceği konulardan biri Sibirya treni efsanesidir. Kısa adı Trans-Sibirya İrkutsk'a varışı 1899 yılı. İşletme 20. yüzyıl başında başlıyor, Moskova-Vladivostok arası 9300 kilometre. Trans-Sibirya önceleri incecik bir şeridi canlandırmış ama buna da karşın ilk 20 yılda 4 milyon köylü Ural Dağları batısından doğusuna göçmüş. 20. yüzyıl başındaki Sibirya treni efsanesinde high society modası züppelikler karışmış, peluş koltuklu salonlar, kuyruklu piyano konserleri varmış ama bunlar çabuk bitmiş. Sibirya treni yolculuklara lüks ve konfor getirmiş. Çünkü daha önceki yolculuklar atlı araba veya kızakla aylar süren işkenceler olurmuş. Uçak yolculuklarının yaygınlaşması Atlantik Okyanusu'ndaki transatlantik vapur yolculuklarını nasıl kaldırdıysa Sibirya'da da trenlerdeki yolculuğu kaldırıyor. Ama bu demir yolunun ekonomik önemi sürekli artmakta. Güzel günler geçiriyoruz. Şair Gennady dostum masada ayağa kalkarak en ciddi bozunu takınıyor, sağ elinin şehadet parmağını havaya kaldırarak tek cümlelik bildirisini okuyor. Vodka'nın iyisi vardır, daha iyisi vardır, kötüsü yoktur. Ekmek beyaz olabilir ama havyar siyah olmalıdır. İlk uzay insanı Gagarin uçuş saati gelince elini sallayıp "Payi hali" yani gidelim demiş. Benim şair yazar ahbaplar da içkiye başlarken "Payi hali" diyorlar. Ben de öyle diyorum. Benim hınzır dostlar şiven iyi diyorlar. Vodkayı dikiş yüksüğünden biraz daha büyük kadehlerle tek içiyorlar. Beni uyarıyorlar. Kadehin dibine kadar içeceksin. Rakı değil bu. Ben de onları uyarıyorum. Biz rakıyı dikiş yükseğiyle içmeyiz. Sonra onlara takılıyorum. Siz savaşta ölmek üzere olan askerin ağzına vodka akıtırdınız. Çok içiyorsunuz. Arada hasret duymalısınız ki zevki çıksın. Haftada bir iki gün için yeter. Hınzırların hepsi gözlerini kısarak ellerime sarılarak yalvarıyor. Bari gün aşırı olsun. Peki diyorum, sırıtıyorlar. Sibiryalının çiçek sevgisine sınır yok. Her pencerenin içi yalnız evlerde değil, her türlü binada çiçek dolu. Sevgiyle bakıyorlar. Çiçek isimleri de bu sevginin kanıtı. Ogonki alevcik, şarki ısıcık anlamında. Ayrıca gül, petunya, sardunya bol. Hınzırlığın efsanesi de bana oralı dostlarımın Sibirya'da anlattığı gibi oluyor. Sibiryalının biri öyle derin bir uykuya dalmış ki 30 yıl uyanmamış. Sonunda bir de uyanıp bakmış ki başında gözlemciler bekliyorlar. Anlatıyorlar. Tam 30 yıl çok güzel uyudunuz. Bu arada bizde müthiş değişiklikler oldu. Biz de tüketim toplumu olduk. İsterseniz şimdi hemen size 600 rubleye bir otomobil alalım. Kabul eder misiniz? Uykucu elini cebine atıp tersleniyor. Bırakın otomobili şimdi. Benim 5 rublem var. Bana hemen bir şişe vodka verin.
2007'si Roma. Roma'yı seviyorum nedense. Hani ciddi olarak oturup düşünsem o nedeni elbet bulurum ama üstüne gitmiyorum. Şart değil ya, neden sevdiğimi bilmem. Yüreklerimizin ferah olduğu bir zamanda yılbaşı geçirmek için dostlarla birlikte Roma'ya gidiverdik. Orada da sevgili dostumuz Giuseppe Reforzo ve eşiyle de buluştuk. Neşe ve ferahlık veren ekip tamamlandı. Roma'da bazı şehirlerde olduğu gibi sinirime dokunan semt yok. Hele Trastevere'sine bayılıyorum. Roma'nın ilk kurulan mahallesi olduğu söyleniyor. Şimdi artık bir kenar mahalle. Daracık sokakları, ufacık meydanları var. Bu ölçüler yabani boyutta bulvarlar ve meydanları olan şehirlere göre bana pek sıcak, pek insancıl geliyor. Bu meydancıkların bazılarına Santa Maria gibi yumuşak ve karakterli mimarisi olan kiliseler de açılıyorsa iyi buluyorum. Her ne kadar binanın kilise oluşu benim için önemsiz ise de sanki Trastevere binaları mimarlık özelliklerinde fazla karmaşık inceliklerden medet ummayan bir sadelik bulunuyor. Trastevere'nin Roma'nın nesi olduğunu Rev Raffalt güzel anlatıyor. Trastevere bir mahalle değildir, tersine bir halettir, duyguların sağlık veren anarşisidir, güzel kokular ve şarkılar fenomenidir. Halkın gücüdür, 6. yüzyıldan beri sürekli oturulan evleriyle gizlenmiş dehalara gebedir ve nefes kesen güzellikte kadınları vardır. Anlaşılıyor ki Hazret bütün bu yakıştırmaları son 5 sözcük hatırına yapmıştır. Kadim mahalle ya, anlatılıyor ki Sezar'ın bile Trastevere'de bir aşk yuvası varmış ve bu evde sevgilisi Kleopatra otururmuş. Sezar da bazı geceler bu eve ziyarete gelirmiş. Günümüzde bu villanın hangisi olduğunu bilen yok. Diyorum ki böyle sözlerin çıkması boşuna olmaz. Olmaz ama Sezar iyi saklanmasını bilmiş de piyastoz olmamış, gazetelere geçmemiş. Oysa bizim ünlü eski politikacılarımızdan birisinin kiminle nasıl aşk yaşadığı gazete dizi yazısı bile olmuştur. Sezar'ı överim. İtalyanlar kadim ve hassas Avrupalılardır ama onları ötekilerden ayıran özellikleri vardır. Bu farkları da yine öteki Avrupalılar iyi anlatır. Örneğin Alman Üstad Goethe der ki, "Diyebilirim ki ben aslında insanın ne olduğunu yalnız Roma'da öğrendim. Duygulanmanın verdiği mutluluğun yüceliğine Roma'daki ruh halimle kıyaslayınca bir daha eremedim. Aslında daha sonra hiçbir zaman mutlu olamadım." Federico Fellini, ünlü İtalyan sinema üstadı, Roma'yı anlatıyor. Roma yatay bir şehir, su ve toprak arasına uzanmış bir şehir. Bu nedenle fantastik düşler görebilmek için ideal bir platform. Sürekli iki boyutta, gerçekle düş arasında gidip gelen, aydın kişi ve sanatçılar ruhsal çabaları için doğru ve kurtarıcı itici gücü burada buluyorlar. Bir göbek bağı onları yaşayışına sıkıca bağlıyor. Çünkü Roma şehri sıkıca yere basmaktadır. Roma'daki özellikle bir yabancı, geçmiş gelecek ve yaşanan zamanları üst üste yaşıyor. Kimileri kendisini tarihsel bir tiyatroda rol almış sanıyor. Toplumları, insanları dehalar yüceltiyor ama hınzırlar da batırıyor. Dehalar bir topluma gökten inmiyor. Toplumun milyonları o dehalara sanki damla damla yaşama iksiri gönderiyor. Gangsterlere de gönderilen zehirler aynı biçimde yola çıkıyor. Galile ve daha başkaları gibi çok sayıda üstün kişi yetiştiren toplumda bazı piç kurularının nasıl yetişebildiğini Giuseppe dostuma soruyorum. O düşüncesini bildiriyor. İnsan nerede doğarsa doğsun fahişe veledi olabilir. Roma dünya önemli şehirleri arasındaki ününü boşuna kazanmış değil. Roma hukuku üniversitelerde okutuluyor, devlet kuruluş düzeni de. Uluslararası ilişkilerde Roma sevecen deyimlerle anılıyor. Arrivederci Roma'da her yol Roma'ya çıkardı örnekleri. Roma şehir olarak hala tarihteki çehresini koruyor. Alüminyum manda yalaması cephe mimarisi Roma'ya yabancı. İnsan ve çevre görünüşleri mekan görünüşleriyle bağdaşıyor. Yılbaşı geceleri kendilerine fazla dikkat eden insanların bulunduğu lokallere gitmeye sıkılırım. O yılbaşı birlikte olacağımız dostlar da incelik gösterdiler. Joe, yani Giuseppe dostumuzun aracılığı ile Trastevere'de Sabatini'de yer ayırttık, birlikte olduk. Her zaman rastlanmayan bir ruh ferahlığı içindeydik hepimiz. Hiçbirimizin hiçbir şey için canını sıkan bir neden yoktu. Lokalimiz iyiydi, hepimiz bütün dostlarımızla birlikte neşeliydik. Sürekli gazete yazısı yazdığım bir zamandı. Sürekli fotoğraf da çekiyordum. Yılbaşı elektrikleri sönük dakikalarında öpüşenleri de çekmek için hazırdım. Hemen yanımızdaki masada oturan sevimli bir çift kurtulamazdı. Hiç anlam veremediğim bir sahne oldu. Kız gözlerini kapamış, başını adama çevirmiş beklerken, adam başını başka tarafa çevirmiş, bakmıyordu bile. Kızmıştım. Işıklar yandı. Boğuna anno dilekleri tokuşturuldu. Lokaldeki bütün masalardakiler öteki bütün masaların yeni yılını kutladı. Ben de öpüşmeyen çiftin masasına gidip adamı hafiften hırpalamak istedim. Anlaşıldı ki o güzel kız Avusturyalıdır. Mahler ve Brückner ülkesinden demek dedim. Kaynaştık. Adama sordum. Siz saat 12'de bu güzel kızı niçin öpmediniz diye. Kıpkırmızı oldu ve açıkladı. Ben Vatikano'yum dedi. İkimiz de saçmalamıştık. Hazret bir Katolik papazdı, ben de hiç anlamamıştım. Tutturduk bir akşam iyi bir yere gidelim diye gittik. O ünlü Via Veneto'da. Karşılandık, önce bir bara alındık. Mikrofonsuz söyleyen erkeğimsi birisi şarkı söylüyordu. Derken masamıza götürüldük. Biz 8 kişiydik. Götürenler de 8 kişiydi. Yer gök mat ayna kaplıydı. Ben antre istemedim ama Joe olmaz dedi. Bana da kaz ciğeri söyledi. Tepsi kadar bir gümüş tabakta metal para kadar 3 parça geldi. En ucuz şarap olan Beaujolais söyledik. İkinci kadeh şarabı içmediğim gibi yemeği de yarım bıraktım. Bir hesap ödendi ki akla ne gelirse ondan da fazlaydı. 2'nin 8'i. Demokrasi nasıl zehirlenir? Müthiş Ahmet Bey adaydı, ne oldu? 10 binlerce oy aldı, kazanamadı. %10'a takıldı. Muteber Mehmet Bey adaydı, ne oldu? Bölgede birinciydi, kazanamadı. %10'a takıldı. Ya müstesna Hasan Bey? Kentimizde %50'yi aştı, kazanamadı. %10'a takıldı. Sonuçları kabullendiler mi? Hayır, üçü de çıldırdı. Ne yaptılar? Bu parlak düşünceyi çıkaranı sordular, mezarına koştular. 2'nin 9'u, şair sever. Sevme gücü olmayan, şair olmasın sakın, politikaya atılsın. Şair öyle kişi ki zamana doymaz. Gece yarısına kadar aç aç durmadan şiir yazar. Bir ay yazdıklarını bir sabah yırtar atar. Şair öyle kişi ki kendisine bile katlanmaz. Yaş da sorulsa, saat kaç dense de tüm sorulara yanıt kederden mi neden bilmem. Nasıl olsun severse, insan insan demektir. Eğer hiç sevmediyse, o da insan değildir. 4. ayrımın sonu, sayfa 72.